Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Bakara Suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercuna rahmetallahi wallahu gafurur rahim. Yes'alunaka anil khamri wal maysir. Qul fihima ismun كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Sadakallahu al-aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 23 Hazer 1404, Hicri Kameri 23 Cemazilahir 1447 ve Miladi Takvimli 14 Aralık 2025 Pazar. Bu akşamki yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla Roosevelt Caddesi istasyonu, İslam'ı tanıyalım, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Irakçı, Afganistan'ın istikrarı tüm bölge için stratejik bir zorunluluktur dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'nün açıklamalarına tepki gösterdi. İran'ın tıbbi ekipman üretim hattı Venezuela'da faaliyete geçti. Gazze'de şehit sayısı 70.660'ı aştı. Ve Sidney'de Yahudi Hanukkah kutlamasında silahlı saldırı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Afganistan'ın jeoekonomik konumunun onu Orta Asya, Batı Asya ve Güney Asya'daki iletişim ağlarının merkezine yerleştirdiğini belirterek, bu nedenle bu ülkenin istikrarı ve kalkınmasının tüm bölge için stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Afganistan'ın komşu ülkelerinin özel temsilcileriyle yapılan toplantıda son birkaç 10 yılın tecrübesinin Afganistan'daki güvenlik, kalkınma ve refahın doğrudan tüm komşu ülkelerin çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu nedenle bölgemizin ortak geleceğinin Afganistan'ın geleceğiyle iç içe geçtiğini ifade etti. Irakçı, Afganistan'ın kadim komşusu ve bu ülke halkının yakın ortağı olarak İran'ın her zaman Afganistan'ın bölgeye kapsamlı entegrasyonunu desteklediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şu hususun altını çizdi. Biz bu ilkeye bağlıyız. Bölgesel gelişmeler ve meseleler yalnızca yapıcı diyalog, tüm ülkelerin aktif katılımı, karşılıklı saygı ilkelerinin tam gözetilmesi ve yerel mekanizmalar ile kalıcı işbirliklerinden yararlanmak suretiyle yönetilebilir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay Hamane, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin sürekli tekrarladığı ifadeler ve söylemlerin mevcut gerçekleri değiştirmeyeceğini belirterek muhatap alınması gereken tarafların İran değil, bu duruma sebep olanlar olduğunu vurguladı. Bekay Hamane, pazar günü düzenlenen haftalık basın toplantısında Grossi'nin sürekli aynı ifadeleri dile getirmesinin gerçekleri değiştirmeyeceğini, ajansın İran'ı hedef almak yerine bu duruma yol açan taraflara yönelmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran-Beyrut ilişkilerine dair bir soruya yanıtında, Lübnan'da yeni İran Büyükelçisi'nin atanmasının engellendiğine dair haberleri reddetti. İki ülke arasındaki köklü ve sağlam ilişkileri vurgulayarak yeni elçinin göreve başlamasının doğal sürecinde ilerleyeceğini ifade etti. Ayrıca Lübnan hükümetini Siyonist rejimin aşırı taleplerinden kaynaklanan tehditlere karşı ulusal egemenliği korumaya çağırdı. Bekay Hamane, Venezuela'daki muhalefet figürlerinden birinin İran'ın bu ülkenin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları da değersiz buldu. Bu açıklamaları Nobel Barış Ödülü verilen bu kişinin bazı tarafların hoşnutluğunu kazanma çabası olarak nitelendirdi. Sözcü ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye ilişkin verdiği dayanışma affedersiniz, verdiği danışma görüşüne atıfta bulunarak Siyonist rejimin eylemlerini açık bir soykırım olarak tanımladı. Bu görüşün rejimin işlediği suçları bir kez daha teyit ettiğini ve tüm devletlerin bu eylemleri durdurma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Son olarak Wall Street Journal gazetesinde çıkan Amerika'nın Çin'den İran'a doğru hareket eden bir yük gemisine saldırdığına dair habere ilişkin olarak Tahran'ın ilgili mercilerden kesin bilgi beklediğini ve şu ana kadar resmi bir rapor almadığını açıkladı. Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, İran'ın bir bilgi temelli şirketiyle stratejik bir anlaşma imzalayarak bu ülkede 4 hayati tıbbi ekipman üretim hattının kurulacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'da ileri tıbbi ekipman üretim hattı kurması, teknoloji transferi ve Batı'nın tekelini kırma amacıyla iki ülke arasındaki 20 yıllık anlaşma çerçevesinde ve Amerika'nın yaptırım baskılarına yanıt olarak hayata geçiriliyor. Venezuela Halk Gücü Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, ülkenin bilim ve teknoloji geliştirme şirketinin bir İran şirketiyle stratejik ittifak anlaşması imzaladığını resmen açıkladı. Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez Ramirez, bu girişimin İran ve Venezuela arasındaki 10. Yüksek Düzeyli Ortak Komisyon toplantısının kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Jimenez Ramirez'e göre anlaşmanın ilk aşamasında Venezuela'da 4 üretim hattı kurulacak. Bu hatlarda temel tıbbi cihazlar üretilecek. Defibrilatör, elektroşok cihazı, elektrokardiyogram, EKG, nabız kaydı, hayati bulgu monitörleri ve ventilatör, yapay solunum cihazı. Jimenez Ramirez, bu işbirliğinin amacının kaynak ve teknik bilginin paylaşılması, maliyetlerinin düşürülmesi ve verimli rekabetçi ürünlerle yeni ulusal ve bölgesel pazarların açılması olduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 70.663'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda 70.663 kişinin şehit olduğu, 171.139 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada son 24 saat içinde 9 şehidin cenazesinin hastaneye ulaştırıldığı, 45 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Gazze şeridinde halen binlerce kişinin kayıp olduğu ve enkaz altında bulunduğu bildirildi. 11 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin başlamasından bu yana ise 391 kişi şehit olmuş, 1063 kişi yaralanmıştır. Ayrıca bu süre içinde 632 şehidin cenazesi enkaz altından çıkarılmıştır. Avustralya'nın Sydney kentinin banliyösünde yer alan Bondi Beach sahilinde Yahudi Hanukkah kutlamasına ev sahipliği yapan törende silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti. İki silahlı kişi Bondi Beach'te düzenlenen Hanukkah kutlamasında ateş açtı. Bu saldırıda 12 kişi öldü, 60 kişi ise yaralandı. Silahlı saldırganlardan biri olayın ardından vurularak öldürüldü, diğeri ise yaralı olarak ele geçirildi. Avustralya tarihinde toplu silahlı saldırılar ve silah şiddeti vakaları daha önce de yaşanmış olup, bazıları ülkenin en ölümcül olaylar arasında sayılmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra yürürlüğe giren sıkı silah kontrol yasalarına rağmen, geçmişteki kanlı olaylar ve nadir de olsa sonraki bazı vakalar, hala Avustralya'nın kolektif hafızasında yerini korumaktadır. Bu saldırının Yahudilere ait Hanukkah töreni sırasında gerçekleştiği bildirilmektedir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Aksa Tufanı operasyonunu Filistin halkının Siyonist işgalcileri karşı mücadelesinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Hamas, kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildirdi. Aksa Tufanı'nın Filistin halkının mücadelesinde kararlı bir adım olduğunu ve şehit komutanların yolunda şehitlerin kanına ve halkın fedakarlıklarına bağlı olarak yürümeye devam ettiklerini vurguladı. Bildiride bu yıl dönümünün Gazze şeridinde kuşatma altındaki 2 milyondan fazla insana karşı yürütülen vahşi saldırılar ve soykırım savaşının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra geldiği, bu süreçte halkın aç bırakıldığı ve altyapısının eşi benzeri görülmemiş şekilde yıkıldığı ifade edildi. Hamas ayrıca ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldıklarını, buna karşın düşmanın her gün bu anlaşmayı ihlal ettiğini ve yükümlülüklerinden kaçmak için asılsız bahaneler ürettiğini belirtti. Hizbullah'ın üst düzey bir üyesi, Siyonistlerin askeri ve siyasi baskıları, ekonomik kuşatma ve devam eden saldırılarını Lübnan'ı tamamen teslim alma girişimi olarak değerlendirdi. Lübnan parlamentosundaki direnişe Sadakat bloku üyesi Rami Ebu Hamdan, Beka bölgesinde düzenlenen siyasi bir toplantıda Amerika-İsrail komplosunun bazı Arap rejimlerinin işbirliğiyle tüm bölgeye teslim alma çabası olduğunu ve bunun nihai hedefinin direniş hareketlerini kesin olarak sona erdirmek olduğunu vurguladı. Ebu Hamdan, Amerika ve Siyonist düşmanının direnişin silahsızlandırılması adı altında askeri ve siyasi baskılar uyguladığını, ayrıca ekonomik ve mali kuşatma yürüttüğünü belirtti. Direnişe Sadakat bloku üyesi, Siyonist düşmanın bu hassas dönemde özellikle direniş karşıtı siyasi akımlar arasındaki iç bölünmeleri artırarak iç durumu zayıflatmaya çalıştığını, bunun da iflas krizini derinleştirdiğini, Lübnan'ın kuşatma altına alınmasına ve ülkenin güç unsurlarından arındırılmasına yol açtığını ifade etti. Irak Hizbullah Tugaylarının güvenlik sorumlusu Trump'ın Irak'taki temsilcisinin müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Irak'ta hedeflerine ulaşamayacağını söyledi. Irak Hizbullah Tugaylarının güvenlik sorumlusu Ebu Ali el-Askeri, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Irak'a gönderdiği temsilci Mark Savayan'ın müdahalelerine karşı yaptığı açıklamada Irak'ın işgalci Amerikan ordusunu yok ettiğini vurguladı. El-Askeri, General Petraeus ve Odierno gibi komutanlarında tarihin alay konusu haline getirildiğini belirtti. El-Askeri Trump'ın temsilcisine hitaben, "Siz asla Irak'taki kötü emirlerinize ulaşamayacaksınız," dedi. Irak Hizbullah'ın güvenlik sorumlusu ayrıca Irak'ın yiğit gençlerinin Amerika Başkanı ve bölgenin liderlerini zillete sürükleyebilecek güçte olduğunu ifade etti. Savaya daha önce Irak'ın silahlı gruplarını feshetmek için kader belirleyici bir anla karşı karşıya olduğunu iddia etmişti. Ve İsviçreli şarkıcı Nemo 2020'de Eurovision birincisi olarak kazandığı ödülü İsrail'in bir sonraki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki göstererek geri verdi. 5 ülkenin Eurovision 2026'da İsrail'in yarışmaya kabul edilmesine protesto ederek yarışmayı boykot etmesinin ardından geçen yılın birincisi ödülünü iade etti. İsviçrelilerin Nemo, Malmö İsveç'te düzenlenen büyük finalde birincisi olmuştu. Sanatçı yaptığı açıklamada 2024 yılında kazandığı kupayı geri göndereceğini, çünkü İsrail'in bir sonraki pop müzik yarışmasına katılmasına izin verildiğini belirtti. Nemo 2024'te Kod adlı pop opera şarkısıyla birinci olmuştu. Sanatçı Instagram'da paylaştığı videoda kupayı bir kutuya koyarak Avrupa Yayın Birliği'nin Cenevre'deki merkezine göndereceğini gösterdi. Nemo Eurovision'in birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar için onur savunucusu olduğunu iddia ettiğini, ancak İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımın bu ideallerle çeliştiğini ifade etti. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz zorunlu inziva, Trump'ın yalnız Amerika stratejisi başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hükümetinin dünyaya yönelik saldırgan yaklaşımı, cezalandırıcı gümrük tarifeleri, katı göçmenlik kısıtlamaları ve ırkçı söylemlere odaklanarak izolasyonculuğu bu ülkenin resmi politikası haline getiriyor. Washington Post gazetesi çok taraflılığa karşı çıkış ve müttefikleri suçlama üzerine kurulu yeni ulusal güvenlik strateji belgesinin yayımlanmasıyla bu saldırgan yaklaşımın resmileştiğini, bunun yalnızca Washington'un uluslararası ilişkilerini zedelemekle kalmayıp iç gözlemcilerden de uyarı tepkileri aldığını yazdı. Uzmanlar seyahat yasaklarının artırılması ve turistlerden 5 yıllık sosyal medya geçmişi talep edilmesi gibi uygulamaların küresel hayal kırıklığına ve kültürel bağların kopmasına yol açtığını belirtiyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel ise Amerika çok tehlikeli bir şekilde izole oluyor ve bu yola girildiğinde geri dönüş olmaz diyerek uyarıda bulundu. Bu yaklaşım 2. Dünya Savaşı öncesindeki başarısız izolasyonculuğu hatırlatıyor. Beyaz Saray ise bunu Amerikan kültürünü savunma olarak gerekçelendiriyor. Ancak analistlere göre bu tutum ırkçı ve beyaz üstünlüğünü savunan bakış açılarından besleniyor. Trump'ın gerginlik politikası sınırları da aşıyor. Somali kökenli kongre üyesi İlhan Omar'a yönelik hakaretler ve göçmen karşıtı kışkırtmalar iç siyaseti girerken, Meksika'ya karşı gümrük tehditleri ve Venezuela'ya baskılar dış politikada iç sorunları yabancı suçlu bulma çabasının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağ kanadının desteğine ve NATO'dan çıkış gibi planlara rağmen uzmanlar günümüzün derin ekonomik ve dijital bağlarıyla tam izolasyonun ne mümkün ne de Amerika'nın yararına olduğunu vurguluyor. Trump'ın ulusal güvenlik stratejisi Rusya ve Çin'in nüfuz alanlarını fiilen kabul ederek Washington'un odağını Batı yarımküreye daraltıyor. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İşte Ruzdet Caddesi istasyonu Amerikan Büyükelçiliği'nin Tahran'da işgal edilmesi, olayına dair yeni ve farklı bir anlatı sunmak istediğimiz yer. Bu daha önce pek duymadığımız belge ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizinle adım adım ilerleyeceğiz. Ruzdet Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Burada tarih sadece anlatılmaz, aynı zamanda da gizli belgeler, diplomatik mektuplar ve istihbarat raporlarından yola çıkarak olayların gerçeği ortaya çıkar. Önceki bölümde maskeli darbeden yeni kurulan İslami İran Cumhuriyeti'ne Cemaran'ı bombalayarak ve Tahran'ı işgal ederek yok etmek ve Şapur Bahtiyar'ı iktidara getirmek isteyen, ancak daha en başında 9 Temmuz 1980'ta Şafan'da Noje hava üstünde yer serilen plandan bahsettik. Şimdi 23. bölümde bu tarihi yüzleşmenin de yeni bir evresini, Muhammed Reza Pehlevi'nin Kahire'deki ölümüyle başlayan bir evreye giriyoruz. Artık İran'ın iade edilmesi için peşine düştü bir şah yoktu. Bu yüzden rehineler ve Tahran-Washington ilişkileri denkleme yeni bir aşamaya girdi. Bu sefer rehineler meselesi doğrudan iki hükümetin ilişkilerinin Amerikan Kongresi'nin, İran İslami Şura Meclisi'nin ve Beyaz Saray'ın kapalı kapılarının ardındaki müzakerelerin kalbinde yer aldı. Hazırsanız bu tarihin sonraki sayfasını birlikte okuyalım. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu web sitesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kendini bir zamanlar Tanrı'nın gölgesi olarak adlandıran Muhammed Reza Pehlevi, Kahire'deki Mahdi Hastanesi'nde soğuk bir odada can verdi. 27 Temmuz 1980 Hicri Şems'i 5 Mordat 1359 tarihinde bu haber dünyaya yayıldı. Gazetelerin yazdığına göre acı dolu, yalnız ve yorgun bir ölüm yaşamıştı. Newsweek dergisine yayımladığı bir rapora göre, Şah, hayatının son günlerinde doktorlarına şunları söylemişti. Bu yapay hayattan yoruldum. Tito gibi ölmek istemiyorum. İran'ın sürgündeki şahı acı veren ameliyatları kabul etmeye bile razı olmamıştı. Sanki sonun yakın olduğunu da anlamış gibiydi. Cenaze töreni önceki gösterişli ve ihtişamlı saltanatına aldırış edilmeden sade bir şekilde gerçekleştirildi. Kahire'deki Refai Camisi'nde sadece 3 tanınmış isim hazır bulundu. Enver Sadat, Richard Nixon ve 2. Konstantin. Washington bile onu uğurlamak için üst düzey bir yetkili göndermedi ve Kahire'deki büyükelçisinin varlığı ile yetindi. Yıllarca Washington'un da stratejik müttefiki sayılan Şah, şimdi cenaze töreni için bile politik saygı görmüyordu. Şah'ın ölümü sadece onun hayatının sonu değildi, aynı zamanda tarihi bir dosyanın kilidini kırdı ve Amerika ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Amerikalı rehineler meselesi yeni bir şekil aldı. İran'da 1. dönem İslami Şura Meclisi'nin resmi olarak göreve başlamasıyla bu kuruma 3 hassas görev verildi. Başbakanı belirlemek, hükümeti kurmak ve Amerikalı rehinelerin akıbetini netleştirmek. Öte yandan Washington'da Amerikalı politikacıların tüm dikkati Tahran'daydı. Geçen her günle birlikte Amerikan başkanlık seçimleri yaklaşıyordu ve rehineler krizinin devamı Jimmy Carter'ın popülaritesinin daha da düşmesine yol açıyordu. 28 Temmuz 1980 Hicri Şems'i 6 Murdat 1359 akşamı İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Masrat Güzarı ve Amerika'nın çıkarlarının korucusu Marcus Kaiser meclise girdi. Meclise bir mektup teslim etti. Mektupta Amerikan Temsilciler Meclisi'nden 187 milletvekilinin imzası görülüyordu. Diplomatik ancak politik baskıyla karşılık bir dille İran İslam Şura Meclisi'nden rehineler meselesini en kısa sürede önceliğe almasını, böylece rehinelerin ailelerini endişeden kurtarmasını da istemişlerdi. Ancak İran Meclisi'nin yanıtı net ve belgelere dayalıydı. Bugün rehinelerden bahsediyorsanız önce kendi halkınıza devletinizin İran'da ne yaptığını söyleyin. 19 Ağustos 1953 darbesinden Şah'ı iktidara getirmeye SABAK'ın kurulması, muhaliflerin işkence görmesi ve İran ordusu ve politikasına açık müdahaleye kadar. Mesele sadece rehineler değil, mesele tarihi adalet ve gerçeğin ifşasıdır. İran, Şili, Venezuela, Endonezya ve Filistin'deki müdahalelere dair belgeleri yayınlayın. Bırakın Amerikan halkı kendisi karar versin. Amerikan halkının idealleri ile devletinin sicili arasında derin bir uçurum vardır. Tıpkı Sovyetlerin saldırganlığını kınadığınız gibi Filistin'in işgal edilmesini ve Lübnan'daki katliamı kınamalısınız. Bu yanıt idari bir mektup değildi, tarihi bir bildiriydi. İki anlatının yüzleşmesi, yıllarca süren müdahale ve darbelere karşı bağımsızlık mücadelesi. İran Meclisi'nin ilk resmi oturumu 20 Temmuz 1980 Hicri Şems'i 29 Tir 1359 tarihinde düzenlenmişti. İç tüzük kabul edilmiş ve Ekber Haşimi Rafsanjani milletvekillerinin çoğunluğunun oyu ile meclis başkanı seçilmişti. Ardından yaşanan birçok tartışmanın sonunda Muhammed Ali Recai'nin ismi başbakan olarak meclis gündemine geldi. Aynı gün Amerikan Dışişleri Bakanı Edmund Muskie 31 Ağustos'ta İsviçre Büyükelçiliğinin mühürüyle Recai'nin ofisine ulaşan gizli bir mektup yazdı. Mektubun üslubu, resmi, içeriği ise basit ve netti. Mektupta önceki Şah'ın ölümüyle kesinlikle İran tarihinin bir bölümü kapandı. Sizin hükümetinizin korumasıyla yeni bir bölüm açılıyor. İnanıyorum ki bu İran ve Amerika arasındaki sorunlara yeni bir bakış atmamız gereken andır. Devrimi ve İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetini tanıyoruz. Müdahale niyetimiz yok. Ancak 52 Amerikalı aylardır esaret altında. Ya doğrudan müzakerelere başlarız ya da İsviçre ve Cezayir gibi aracılar üzerinden sadece bir diyalog kapısı açılır, yazıyordu. Ancak Tahran'ın yanıtı bu sefer mühürlü zarfların içinde değil, halkın gözü önünde okundu. Üstelik 8 Eylül 1980 tarihinde Kum kentinde. Başbakan Muhammed Ali Recai 17 şehri ve şehitlerini anma töreninde kürsüye çekti. Muskenen mektubunun sonuna kadar halka okuduğu ardından yüksek sesle Amerikalılara şöyle seslendi. Ben sizin mesajınızı millete ilettim. Siz de milletin sesini duydunuz. Biz pazarlıktan yana değiliz. İki gün sonra yani 10 Eylül tarihinde Regine'nin kabinesi güven oyu aldığında devrim konseyi yönetimi yeni hükümete devretti. Bu andan itibaren rehinelerle ilgili her karar büyükelçiliklerin arka kapılarından değil meclisin yeşil sıralarından geçmek zorundaydı. Aynı zamanda Washington'da işler hızlanıyor ve seçimler yaklaşıyordu. Carter'ın popülaritesi düşüşteydi ve umutlar her telegrafta, her gayri resmi mesajda da bağlanıyordu. Eylül 1980, Şehriver 1359 tarihinde Recai kabinesine güven oylamasından sadece bir gün önce Batı Almanya Dışişleri Bakanı olan Hans Dietrich Genscher, Amerikalı meslektaşı Edmund Muskie'ye Büyükelçiliğimizin Tahran'dan bildiğine göre Ayetullah Hümeyni'nin bir İran şahsiyetine Amerikan tarafıyla Batı Almanya'nın başkenti Bonn'da görüşme görevi verdiğini haber verdi. Beyaz Saray için bu bir koz olabilirdi ancak masada önemli bir soru vardı. Bu elçi gerçekten devrim lideriyle koordineli miyiz? Ve eğer öyleyse Bern senaryosunun tekrarlanmayacağının garantisi neydi? Amerikalılar Washington'daki Batı Almanya Büyükelçiliği kanalı ile garanti talep ettiler. İranlı müzakerecinin Bern senaryosundaki gibi kendi başına hareket etmeyeceğinin teminatını istediler. İran tarafının cevabı Amerikalılara netti. Yakında Ayetullah Hümeyni bir konuşmasında rehinelerin serbest bırakılmasının şartlarını açıkça ifade edecek. Bu liderin iradesi doğrultusunda olduğunu, perde arkasındaki kişisel inisiyatifler olmadığını göstermek için kamuoyuna açık bir işaretti. Birkaç gün sonra 12 Eylül 1980 Hicri Şemsi 21 Şehriver 1359 tarihinde devrim liderinin hac mevsimi dolayısıyla yıllık mesajı yayınladı. Mesajın son paragrafı herkese hayrete düşürdü. Rehineler ancak şu koşullarda pratik olarak serbest bırakılacaktı. Mülkü gasp edilmiş, şahın varlıkları iade edilmeli. Amerika'nın İran'a yönelik tüm iddiaları iptal edilmeli. Amerika, İran'ın iç işlerine politik ve askeri müdahalede bulunmayacağına dair garanti vermeli ve tüm varlıklarımız serbest bırakılmalı. Ve hepsinden önemlisi bu meseleye uygun gördüğü şekilde hareket etmek üzere İslam Meclisi'ne bırakılmıştı. Carter, eski Dışişleri Bakanı Warren Christopher'i Bonn müzakerelerinin zeminini hazırlamakta görevlendirdi. İmamın mesajının yayınlandığı gün Almanlar İran'ın temsilcisinin adını da açıkladı. Seyyid Sadık Tabatabai, müzakerelerin başlangıç tarihi 15 Eylül Hicri Şemsi 24 Şehriver olarak belirlendi. Ancak stratejik bir soru aldı. Devrim lideri Lirinelilerin akıbetini de meclise bıraktıysa neden meclis kararından önce dört şartı açıkladı? İşte burada Sadık Tabatabai perdeyi aralıyor. Diyor ki, Hicri Şems'i 1359 yılının yazında meclis henüz iç işleyişini oturtmaya çalışırken Hac Ahmed A. Hümeyni'ye dedim ki meclise mümkün olan taleplerinin tabanını önceden belirleyelim ve bunu Amerikan tarafına iletelim. Gizli pazarlık için değil, müzakereleri kolaylaştırmak ve meclisin karar sürecini de daha kısa ve net hale getirmek için. Tabatabai'ye göre İmam Hümeyni, Hacı Ahmet Ağa, Meclis Başkanı olarak Sayın Haşimi Rafsanjani ve Cumhurbaşkanı olarak Ebul Hasan Beni Sadr süreçten haberdardı. 15 Eylül 1980 Hicri Şems'i 24 Şehrivar 1359 tarihinde Bonn kentinde müzakerelerin bir tarafında Warren Christopher ve 5 kişilik Amerikan heyeti, diğer tarafında ise Seyyid Sadık Tabatabai da vardı. Christopher maddeleri teker teker okuyor ve yanıt veriyordu. İlk madde İran'ın iş işlerine karışmama şartıydı. Christopher'in yanıtı şöyleydi. Washington resmi bir açıklama yayınlayarak müdahalenin Amerikan politikası ile bağdaşmadığını kabul etmeye hazırdır. İkinci madde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıydı. Amerikan tarafının cevabı şöyle oldu. Rehneler serbest bırakıldıktan sonra birkaç milyar dolar, belki yaklaşık 5,5 milyar dolara kadar serbest bırakılabilir. Hukuki iddiaların iptali konusunda ise Amerikalılar karşılıklı iddiaların hukuki bir mekanizma içinde ele alınması için uluslararası bir tahkim mahkemesi kurulmasını da önerdiler. Dördüncü madde, İranlılar eski Şah'ın varlıklarının iadesini talep etmişti. Amerikan tarafı şunu söyledi. İç hukukumuz da dış politika amaçları için özel mülklere doğrudan el koymaya izin vermez. Ancak Amerikan hükümeti İran'ın varlıkları geri almak için açacağı herhangi bir hukuki davayı kolaylaştırmayı da taahhüt edebilir. İlk oturum iki saatlik tartışmanın ardından sonraki günlere ertelendi. 17 Eylül Hicri Şems'e 26 Şehrivar ikinci oturum. Aynı odada aynı isimlerin katılımı ile ancak daha net pozisyonlarla gerçekleştirildi. Tabatabai nihai değerlendirmede Tahran'a göre verdikleri yanıtların makul olduğunu açıkladı. İki gün sonra Jimmy Carter imzalı 25 sayfalık bir anlaşma Tabatabai'ye ulaştı. Ancak her şeyin bir altın koşulu vardı. Amerikalılar net bir süre sınırı koymuştu. Mutabık kalınan maddelerin yerine getirilmesi için nihai süre Amerikan seçimlerinin düzenleneceği 4 Kasım 1980 Hicri Şems'i 10 Şaban 1359 olarak belirlenmişti. Gerekçeleri şuydu. Bu tarihten sonra mevcut Amerikan hükümeti ile gerçekleştirilecek olan her görüşmenin sonucu fiilen geçersiz hale gelirdi. Çünkü eğer Carter kaybederse yeni ekip yeniden karar vermek zorunda kalacaktı. Böylece Hicri Şems'i 1359 yılı Şehrivar ayının sonunda Amerikalı rehineler meselesi resmen İslami Şura Meclisi'nin gündemine getirdi. Meclisin atmosferi umut ve ihtiyatla doluydu. Birçok törene göre olay sona yaklaşmıştı. Amerikan, İran'ın azami şartlarını bazı kaygılarla olsa da kabul etmişti ve İran'da rehineleri serbest bırakmaya hazırdı. Her şey bir sonuç aşamasındaydı. Ancak tam da Seyyid Sadık Tabatabai'nin imzalanan anlaşmayı Tahran'a getirmek için Düsseldorf'tan uçağa bindiği gün Mehrabad Havalimanı patlama sesiyle sarsıldı. 20 Eylül 1980 Hicri Şems'i 29 Şehrivar 1359 Irak Hava Kuvvetleri Mehrabad Havalimanı'nı bombaladı. 3 gün sonra Bağız ordusunun İran sınırlarına geniş çaplı saldırısı başladı. 3 gün önce Cezayir Anlaşması'nı Bağdat televizyonlarının kameraları önünde yırtan Saddam Hüseyin, rehine krizinin ve yeni kurulan İran hükümetinin istikrarsızlığının yarattığı kargaşadan faydalanarak tarihi zaferini kaybetmeye de karar vermişti. Savaş bugün bile birçok kişinin aklında kalan büyük bir soruyu da gündeme getirdi. Irak'ın İran'a saldırısı Amerikan Büyükelçiliğinin işgal edilmesine bir sonucu muydu? Yoksa Washington'un yeşil ışığı ile İran'ı rehinelere koşulsuz serbest bırakmayı zorlamak için mi düzenlendi? Bu sorunun cevabına ulaşmak için biraz geriye getirmek ve o günlerin belgelerini karıştırmak gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri 21 Haziran 1979 Hicri Şems'i 31 Hordad 1358 tarihli bir CIA raporudur. Yani öğrencilerin Amerikan Büyükelçiliğini işgal etmesinden aylar önce. Bu raporda Irak'taki Baz rejiminin, devrimin mesajının ve Ayetullah Hümeyni'nin dini liderliğinin Irak'taki Şiiler arasında bir uyanış ve talep kıvılcımı yaratmasından korktuğu belirtiliyordu. Ayrıca İran'ın ister istemez Irak'ın kuzeyindeki protestocu Kürtleri destekleme merkezi haline gelmesinden endişe ediyordu. Dolayısıyla Irak'ın İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlığı ne Amerikan Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinden ne de rehine almanın bir tepkisinden de kaynaklanıyordu. Bunun yerine derin korkulara, tarihi rekabetlere ve İran İslam devriminin nüfuzunun yayılması endişesine dayanıyordu. Saddam bu istikrarsızlıktan Arap dünyasının liderliğine ulaşmak istiyordu. Ancak ikinci soru daha karmaşık ve hassas. Amerika, Tahran'ın savaş baskısı altında rehinelleri serbest bırakmayı zorlamak için Saddam Hüseyin'i saldırıya teşvik etti mi? O günlerin atmosferine dönersek, Hicri Şems'e 1359 yılının yazı ve sonbaharında Jimmy Carter hükümetinin rehineler dosyasında hızlı bir çözüme her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu görürüz. Savaş onun için en kötü senaryoydu. Çünkü hemen Tahran'ın dikkatini rehinelerle ilgili karar alma masasından da cephe hatlarına kaydırıyor. Enerji krizini daha da alevlendiriyor ve en önemlisi oyun alanını nihai kazancın Kremlin'in cebine gidebileceği şekilde düzenliyordu. Beyaz Saray İran sınırlarında atılan her merminin Washington'daki politik göstergeleri geriye iteceğini de çok iyi biliyordu. Jimmy Carter daha sonra anılarında açıkça şöyle yazdı. Benim hükümetim İran-Irak savaşını başlatmadı ancak Ronald Reagan'ın seçilmesinden sonra Washington'un yönetimi değişti. Yeni yönetim Irak'ı diplomatik alanda aktif olarak tanıdı ve bir dizi savaş desteği örgütledi. Savaşın başlamasından sonra İran Meclisi rehineler dosyasını düman ve kan gölgesinde ele almaya mecbur kaldı. Bondaki görüşmeler Bağdat'ın topçu ateşi altında durmadı ancak savaşın gölgesi her şeyi daha ağır ve karmaşık hale getirdi. Savaşın başlamasının üzerinden 3 hafta geçmişti. Irak topçusu hala İran sınırlarını bombalıyor ve batıdaki şehirlerde siren sesleri kesilmiyordu. Ancak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 18 Ekim 1980 tarihinde İran ve Irak'ın katılımı ile resmi bir oturum düzenlemeye karar vermişti. Bağdat'tan Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hamadi New York'a gitti ve Tahran'dan ilk başbakan Muhammed Ali Recai bu toplantıda İran halkının hakkını savunmakta görevlendirildi. Recai cephelerden doğrudan Tahran'a geldi, uçağa bindi ve 25 Mayıs sabahı New York havalarına indi. Recai'nin ilk görüşmesi gazetecilerle değil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile oldu. Waldheim görünüşte Irak'ın saldırganlarını kınadı ancak hemen konuyu rehinelilere getirdi ve rehineler meselesi İran'ı dünyada izole etti dedi. Recai sakin ama kararlı bir şekilde şu yanıtı verdi. İran'ın izolasyonu sadece yıllardır petrolümüzden ve halkımızın da çektiği acılardan kar eden hükümetlerin bakış açısındandır. Amerikan rehineler serbest bırakılsa bile eski politikasını sürdürecekti. Recai elinde bir dosya ile Güvenlik Konseyi'ne girdi ve konuşmasına başladı. Bu konuşma sadece hukuki bir savunma değil, aynı zamanda savaşa, Batı'nın çifte standartlarına ve ulusların tarihsel unutkanlığına karşı bir çığlıktı. O şöyle dedi, "Bugün biz rehin almaktan suçlanıyorsak, siz de bir ulusa karşı darbe yapmaktan suçlusunuz." Recai ertesi gün bir basın toplantısına katıldı. Gazeteciler her zamanki gibi ilk soruyu Amerika rehineler hakkında sordu. Recai şu yanıtı verdi. Rehin almak küçük bir grubun işi değil. Dünyanın büyük elçiliğinizin duvarlarının ardında neler olduğunu anlamasını isteyen bir milletin sesiydi. Ardından şöyle ekledi. Esaret tahtında ama asil bir millet adına rehinelere yapılan muamelenin özgür insanların davranışı olduğunu ve halen de öyle olduğunu beyan ediyorum ve bugün Carter sizi onların iyi durumda olduğunu da açıklıyor. Ama bilin ki ben sırtıma kırbaçlar inerken, tırnaklarım sökülürken ve ağır psikolojik işkencelere maruz kalırken ailem benim durumumdan habersizdi. Aynı anda ayakkabılarını ve çoraplarını kameraların önünde çıkardı ve sabah işkencelerinin izlerini gösterdi. Bu izler hapisten kurtulduktan 4 yıl sonra bile vücudunda kalan aynı yaralardı. Bu görüntüler akşama kadar dünya medyasında dolaştı ve kamuoyunu sarstı. Recai sadece Amerika'yı hedef almamış, aynı zamanda Batı'nın insiyanetçilik iddiasını da sorgulamıştı. Aynı zamanda Tahran'da meclis karar verme noktasına gelmişti. Özel komisyon haftalarca süren tartışmaların ardından nihai raporu hazırlamıştı. 2 Kasım 1980 Hicri Şems'i 11 Aban 1359 tarihinde genel kurul ortamı sakinliğiyle karar anı gelmişti. Musevi Honihya kürsüye gitti ve net bir sesle İran'ın rehinelerin serbest bırakılması için 4 şartını, yani daha önce İmam Hümeyni'nin ağzından duyulan aynı şartları okudu. Amerika'nın müdahale etmemeye taahhüdü, İran'ın varlıklarının tamamen serbest bırakılması, tüm hukuki iddiaların iptali ve mülkü gasp edilmiş Şah'ın varlıklarının iadesi. Raporun sonunda geleceğin yolunu aydınlatan bir cümle vardı. Hükümet, Amerikan tarafından şartların tamamen yerine getirilmesinin ardından rehinelerin serbest bırakılmakla görevlidir. Ve bazı şartların yerine getirilmesi zaman alırsa rehinelerin serbest bırakılması aşamalı olarak yapılabilir ve bu da hükümetin takdirine bağlıdır. Birkaç saat sonra Washington'da Carter kürsüye çıktı ve bu kararı önemli bir ilerleme olarak nitelendirdi. Seçimleri sadece 2 gün kalmıştı ve Carter sorunu çözme umudu olan bir adam imajı vermeye çalışıyordu. Bu bir bölümün sonu ve yeni bir bölümün başlangıcıydı. Jimmy Carter'in seçimleri sadece 2 günü vardı ve gözleri Tahran'daydı. Tahran'da Amerika'nın adalete yerini getirmek, İran'ın bağımsızlığını tanımak ve yıllarca süren müdahalelere itiraf etmek için ne gibi garanti vereceğini görmek için bekliyordu. Bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde sizi bu tarihin en hassas kısımlarından birine, daha az duyduğunuz bir yere, Cezayir müzakereleri, rehinelerin dondurulmuş dolarların, Amerikan seçimlerinin ve iki ulusun kaderinin hepsinin tek bir yoğun ve hassas denklemde bir araya geldiği yere götüreceğiz. Bu anlatımı ilginç buyduysanız bizi iranradio.ir ve resmi sayfalarımızdan takip edin. Yorum yapın, önerilerinizi iletin ve bu hikayeyi de arkadaşlarınızla paylaşın. Tarihin bir sonraki istasyonunda görüşmek üzere, gerçeğe sahip çıkın ve bizimle kalın. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümünde İslam diniyle ilgili yeni bir öğreti ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin yeni bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde peygamberlerin hakkaniyetlerinin ispatı için bir takım mucizelerle geldiklerini anlattık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Peygamberlerin mucizeleri doğaüstü bir ilişkiden söz ediyor ve varlık alemini yaratan ve genel bir nizamı hakim kılan Yüce Allah'ın ilahi istek ve iradeye göre gerçekleşiyor. Geçen bölümde peygamberlerin mucizeleri öğretilebilecek bir durum olmadığını da anlattık. Yani peygamberler mucizelerini gerçekleştirmek için herhangi bir öğretmenden veya hocadan eğitim almıyor. Peygamberlerin gerçekleştirdikleri mucizeleri hiç kimse, hatta en zorlu antrenmanlarla veya en ileri teknolojileri kullanmak suretiyle gerçekleştiremez. Öte yandan insanlar da mucizeleri gördükten sonra bu mucizelerin insanın yapabileceği bir iş olmadığını ve hiç kimse bu mucizeleri gerçekleştiremeyeceğini anlıyor. Mucizeler aynı zamanda nübüvvet iddiasında bulunan kişinin vahiy ve Yüce Allah ile irtibatta olduğunu ortaya koyuyor.
Peygamberlerin nübüvvet iddialarını ispat etmelerinden bir yolu mucize gerçekleştirmektir. Mucize sıradan kanunların ve doğanın çerçevelerinin dışında bir ameldir. Mucize aynı zamanda akli açıdan imkansız değildir. Yani akıl ve düşünceye göre mümkün ve gerçekleşebilecek bir durumdur. Örneğin mucize yolu ile bir anda ve aynı mekanda hem gündüz ve hem gece olmasını sağlamayı beklememek gerekir. Ya da iki kere ikinin beş olmasını beklemek de yersiz bir beklentidir. Çünkü bu tür durumlar akla aykırı ve akla göre imkansızdır.
Evet, bu tanımlamadan anlaşıldığı üzere mucize harikulade fakat akla aykırı olmayan bir olaydır. Çünkü gerçekte Allah Teala akla ve zata aykırı olan bir ameli gerçekleştirmez. Buna göre mucize ne illiyet kanununu ihlal eder ne de yaratılış geleneklerini bozar. Bu azametli alemi sebep sonuç temeline göre inşa eden ve varlık alemine tam musallat olan Yüce Allah belli sebeplere göre bizler için bilinmeyen ve beşeri bilim ve ilimler açıklayamadığı esrarengiz mucizeleri gerçekleştirebilir. Gerçekte insanoğlunun hakikatleri idrak etme ve algılama gücünde var olan kısıtlamaların yüzünden bazen herhangi bir mucizeye müdahil olan sebep veya sebepleri asla anlamayabilir. Fakat aynı zamanda bu bilinmeyen sebepleri illiyet kanununun dışında varsayamayız.
Tahran Radyosu.
Hepimiz yaşamamız boyunca işlerimizi alışkanlıklarımıza göre yapmaya alışmışızdır. Örneğin bir yılanın yavrusunun doğduktan sonra belli bir süreci izleyerek gelişene ve büyüdüğünü ve zamanla kocaman bir yılana dönüştüğünü biliriz. Ya da yeraltı su kaynakları kazılan kuyularla yeryüzüne çıktı ve nehirlerde aktığını veya hastaların özel ilaçlar ve tıbbi bakım ile iyileşenebiliriz. Fakat hiçbir zaman ve hatta en yeni teknolojileri kullanarak bir parça ahşabın bir anda devasa bir yırana dönüşünü veya bir asa ile bir taşa vurarak bir çeşmenin akmaya başladı veya bir hastaya dokunarak hemen iyileşti görünmemiştir. Oysa tüm bu olaylarda bu dünyada yaşanmış Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi büyük peygamberlerin mucizeleri olmuştur. Kuşkusuz bu mucizelerin sırları insanoğlu için tanınmış değildir. Ancak eğer bir olayın sebepleri açıkça biliniyorsa bu olay mucize sayılmaz. Çünkü bu işte normalin dışında bir olay yaşanmamıştır.
Bu konuya açıklık getirmek için bir örnek sunmak istiyoruz. Uzayı fethetmek ve insanın aya inmesi akıl bakımından mümkün bir durumdur ve akla göre imkansız bir şey değildir. Bu yüzden insanoğlu asırlarca süren bir bekleyişin ardından sonunda bu eski arzusuna kavuştu ve ayı fethetti. Kuşkusuz bu başarı bilim ve teknolojide sağlanan ilerleme ve uzay alanında bilgili olan yüzlerce uzman, fizikçi ve mühendisin topluca çabaları sonucu elde edildi. Peki acaba bu kadar önemli bir işe mucize diyebilir miyiz? Bu sorunun cevabı kesinlikle hayırdır. Çünkü bu karmaşık ve değerli iş, bilim adamlarının sahip olduğu bilimsel araç ve gereçler ve bilgiler sayesinde olmuştur. Ve eğer bunları başkalarına da verirsek, benzer sonucu elde edebilir. Fakat eğer insan hiçbir araç olmaksızın ve hiçbir karmaşık bilimsel çaba harcamadan uzayı fethedebilseydi veya sadece irade ederek göklerde uçabilseydi, bu fiil gerçekten de mucize olurdu. Gerçi her iki durumda sonuç aynıdır ve uzay fethedilmişti fakat birinde bilinen bilimsel araç ve gereçler ve teknikler kullanılmış ama öteki durumda beşerin bilemediği görünmez etkenler etkili olmuştur.
İnsanoğlu dünyada yaşanan birçok olayın sebebini keşfetmeyi başarmıştır. Ancak buna karşın kısıtlı bilim ve düşüncesi ona birçok olayın sebebini bulmaya veya açıklamaya müsaade etmiyor. Bu yüzden insan sırf bildiklerine ve sınırlı bilgilerine dayanarak gerçek sebebini bilemediği şeyleri reddetmemesi gerekir. Aslında insanların en büyük sorunu her şeyi bildiğini zannetmesi ve bir meselenin sebebini bulamayınca da inkar etmeye kalkışmasıdır. Oysa bu yaklaşım asla makul ve güzel bir yaklaşım değildir. Öte yandan olaylara sebebiyet veren veya etkili olan etkenler sadece bizim keşfettiğimiz etkenlerle sınırlı değildir. Gerçekte bizler bilgi alanımızın kısıtlı olması ve düşünce motorumuzun doğa ötesi sınırları aşarken durması yüzünden bilinmediklerin diyarına ulaşamıyoruz. Öte yandan şimdiye kadar olaylara ilgili keşfettiğimiz sebeplerin ebedi ve daimi olduğunu ve olayların sıradan sebeplerin dışında da mümkün olmadığını düşünmemiz için de hiçbir sebep bulunmuyor. Günümüzde bilim adamları doğal sebep ve etkenlerle izah edilemeyen olayların inkar edilememesi gerektiğini de belirtiyor. Çünkü esasen doğaüstü acayip olayları reddetmek için hiçbir geçerli gerekçe bulunmuyor.
Fransız biyolog Alexis Carrel, İnsan Bilinmeyen Mahluk adlı eserinde şöyle yazıyor. Çeşitli ülkelerde ve çeşitli çağlarda insanlar kutsal mekanların, hastalıkların tedavisindeki mucizevi etkisine inanırdı. Fakat günümüzde bu inancın temelinin gevşediği ve bazı hekimlerin bu tür bir mucizeye inanmadığı gözleniyor. Buna karşın elimizdeki gözlemlerle bu meseleyi ciddi bir şekilde incelemeliyiz. Çünkü gözlemler başka şeyler söylüyor. Bu tür gözlemlerin birçoğu Lord Tıp Kurumu tarafından toplanmıştır. Şu anda elimizde dua ve münacatın tedavisi mümkün olmayan hastalıkları anında tedavi ettiğine dair gözlemler bulunuyor. Bu tür hastalıkların nasıl tedavi edildiği birbirinden pek farklı da değildir. Bunların çoğunda Hasta ani ve sert bir acı hissettikten sonra tam şifa buluyor. Bir süre sonra yaralar iyileşiyor ve hastalığın belirtileri kayboluyor ve hasta eski iştahına kavuşuyor. Doktor Karel, dünyada insanlar için sebebi bilinmeyen birçok olay yaşandığını, bu olayları doğal etkenlerle izah etmenin mümkün olmadığını, fakat bu etkenlerin var olduğunu ve insanların güçlü bir şekilde etkilediğini belirtiyor.
Evet, sonuç olarak peygamberlerin mucizeleri akıl bakımından imkansız olan şeyler olmadı ve sebep-sonuç genel kanununa tabi olduğu söylenebilir. Mucizelerin sıradan işlerle tek farkı, bu fiillere müdahil olan etkenlerin bizler için bilinen etken olmaması ve bizler de bu fiilleri izah etmekten aciz olmamızdır. Buna göre peygamberlere mucizeleri yaratılış nizamının çerçevesinin dışında değildir. Bu arada peygamberleri tanımanın tek yolu onların mucizeleri olmadığı da belirtilmelidir. Günümüzde bilim ve düşüncenin bu denli geliştiği bir dönemde enbiyanın inancını ve siyerini tanımak, bu büyük insanların ilahi talimlerini de tanımak için en uygun yollardan biridir. Yine bilimsel araştırmalarla beşeriyetin bu büyük insanları ve ilahi amaçları ile tanışabiliriz.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belüçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Beluçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan talip boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Beluçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. Projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometre kare yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynaklarının hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir. Thank you.
Bunlara ilaveten, bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı platonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı suların kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesi büyük önem taşıyor. Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmaları gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur. Thank you.
Demek ki namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun yaradanla en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve madı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O Hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, Sasha Hausa.